Ayrım 9.
Çocuk oyuna başladığı zaman olayın tehlikeli aşaması atlatılmış olduğu halde, yaşça daha büyük çocuklar arasında sürekli olarak oynanan yangın oyunları, çocuğa bu deneyimini kafasına yerleştirmesine, hazmetmesine yardım eder. Fakat tekrar olayı hayallerin gücünü azaltır. Çocuk hayali yangınlardan zarar verici ve yıkıcı özelliklerinden dolayı zevk alabilir ve bu bir çeşit saldırganlık içeriği taşıdığı için önemlidir. Hayal kurmanın bazı formları da açık ve kesin olarak heyecanı azaltacağına uyarılmasına neden olur. Böyle oyunlar dikkatlice yönlendirilmedikleri takdirde gülme, ağlama, saldırganlık arasında çok hızlı bir geçiş oluşturur. Hayal kurma uyarılarını can sıkıcı çevreden sağlarlar. Her çocuk bu çareye, hayal kurma, başvurmada farklılık gösterir. Yapılan bir çalışmada aynı zeka seviyesine sahip ve yaşça biraz büyük çocuklarda, hayal dünyaları zengin olanların daha az hayalci çocuklardan daha uzun süre sessiz ve sakin oturup bekleyebildiklerini göstermiştir. İstekli olma ya da denkleştirme diye tanımlayabileceğimiz oyunlara birçok örnek vardır. Çocuklar bazen olayları oldukları gibi değil, olmasını istedikleri gibi kabul ederler. Bu bir açıklamadan çok bir gerçektir. Buna terk olarak askercilik ya da arabanın cam sileceği olma gibi oyunlarda çocuk çevresine kendisini somut, biraz şaşırtıcı bir ifade takınarak ya da hareket ederek sunar. Bu dünyaya bir anlam katabilmek için harcanan çabanın bir parçası gibi gözükür. Bunu hareketlerinde harfi harfine ifade etmek ister. Hayal kurma ve kandırma oyununun büyük bir parçası da çocuğun daha önce yaşadığı herhangi bir olayın denemesidir. Evcilik, dükkancılık, okulculuk oyunları en yaygın olanlarıdır. Fakat çocuğu çok etkileyen herhangi bir olay bir uçakla İtalya'ya gitme gibi ertesi yıl ayrıntılı bir şekilde yeniden oynanabilir ve ayrıntılar doğruyken olay sırası pek doğru olmaz. Kandırma oyunun tek bir fonksiyonu yoktur. Çocuk belki duygularını inceler, araştırır, belki korkularını azaltır, belki heyecanını artırır, belki de şaşırtıcı olayları grafik ifadeyle anlamaya çalışır. Çocukların kandırma oyununda görülen düşünceleri, tekrarları ve değişimleri, Piaget'in olayları sembolik bir form halinde sindirilmesi olarak kabul ettiği sembolik oyun kavramını en iyi şekilde açıklamaktadır. Kandırma oyunu böyleyse tüm bu işlemler yeni kodlama, depolama ve enformasyonun değerlendirilmesine aittir ve insan beynini çok meşgul eder. Tekrar hayali oyuna ayrı bir karakter kazandırır. Piaget oyundaki değişiklikleri, olayları mantıklı ve düzenli bir şekilde sıralayamamaya bağlar. Büyük bir olasılıkla bu kısmen doğrudur. Çocuklar bazı oyunlarında büyüklerin onayını beklerler. Benim de şapkam şu hanımınki gibi değil mi anne? Derler. Fakat bazı durumlarda çocuklar yaptıklarının yalnızca taklit olduğunu öne sürenlere karşı saldırgan davranış gösterirler. Onun çocukça söylediği kafiyeli satırlar onun için yeni şiirlerdir. Onun bir hikayeyi tekrarlaması onun için yeniden yaratmaktır. Çocuk başarısı büyük olmasa bile bir şeyler yapmaya ve değişik bir şey olmaya özen gösterir. Oyunu tekrarlardan ibaret olsa da bir şeyler yapmayı denemektedir. Değişikliklerin ve farklılıkların oluşturulması, enformasyonların tekrarlanıp olayları sözcüklere uyarlayabilmek kadar gereklidir. Biz deneylerden saf gözlemlere göre daha çok şey öğreniriz. Kelimelerle oynamak ve yeniden düzenleme gereksinimi, enformasyonları yeniden kodlamak anlamına gelir. Olayların hafızada tutulabilmesi için, erişkinler için, olayların devamlı olarak yeniden kodlandığı ileri sürülmüştür. Bunun tam tersine güzel bir örnek, Jane Austen'in Emma adlı hikayesindeki Miss Betty'dir. Hiçbir soruya olayı hatırlatan domuzlardan serçelere varana kadar tüm lafları saymadan cevap veremezdi. Seçmek, sıraya koymak ve yeniden düzenlemek enformasyonun kullanılmasında temeldir. Seçme işlemi çok küçükler için yavaş ve zordur, düzenlemeler ise daha değişik düzeylerdedir. Çocukların kelime olgularının ve mısralarının anlamlara dayanmaktan çok, birer çınlama ve ses bağdaşmalarından oluşmaları bir rastlantı değildir. Oyun sırasındaki konuşmaları normal konuşmalardan farklıdır. Taklit oyun. Oyunun büyük bir kısmı taklittir. Araştırıcıların çoğu bu görüştedir. Taklit olayları aynı biçimde tekrar ortaya koymaktır. Taklit irade olabildiği gibi irade dışı da olabilir. Bazen çocukların büyüklerini irade dışı taklit ettikleri de görülür. Böylece çeşitli davranış tipleri ortaya çıkar. Örnek, annesi hasta olan küçük bir kız çocuk elini sağ tarafına koyup ve derin bir iç çekerek ayağa kalkar. Bu aslında hasta olan annesinin ayağa kalkış şeklidir. Etrafındakiler çocuğun bu halini görüp gülünce küçük kız yaptığı davranışı fark eder ve fena halde utanır. Buradaki taklit irade dışı bir taklittir. Çocuk bilerek, isteyerek yapmamıştır. Kendiliğinden oluşmuştur. Köhler hayvan tecrübelerinde de bu tip davranışlara rastlandığını söyler. Örneğin maymunun biri muza ulaşmaya çalışırken onu seyreden diğer bir maymun da sanki yakında muz varmış gibi elini uzatmış. Futbol seyrederken seyircinin de topa vurur gibi hareket yapması da böyle irade dışı taklittir. İyice beslenmiş olan tavuklar diğer tavukların yem yediklerini görünce tekrar yemeye başlar. Belki esneme hali de böyle anlık geçici bir durumdur. Fakat muhakkak ki mekanizma daha değişiktir ama bir taklit durumu vardır. İrade olan taklit durumu da vardır. Komşu bahçede başka çocukların çadır kurduğunu ve öyle oynadığını gören diğer çocuklar hızla aynı şeyleri kendi bahçelerinde yapmaya kalkışırlar. Burada her ne kadar taklit hareketi varsa da isteyerek yapılan taklittir. Ayrıca ikinci grup çocuk taklitte kendilerinden bir şeyler eklemekte, çadırlı oyuna kendilerince bazı değişiklikler getirmektedirler. İzlenim yoluyla öğrenmekte taklidin başka bir yönüdür. Aktif bir rol almaksızın bir başkasının yaptığı şeyi seyrederek yeni bir şey öğrenmektir. Ağabeyinin oynadığı yeni bir oyunu küçük kardeş önce dikkatle izler, sonra kendi de dener. Bu taklit şekli bir zorlamayla olmamıştır ve otomatik değildir. Ayrıca çocuğun daha önceden yapabildiği bir şeyi kopya etmesi de değildir. Taklit oyunlarının çoğu 2 ila 8 yaş arasında görülür. Çocuklar büyüklerin içtiği veya yediği şeyleri yemek isterler. Anne gibi kek yapmak isteyebilir. Baba gibi arabayı tamir etmek isteyebilir. Babası gibi polis olmak ister. Ancak örneğin başına bir polis şapkası takması ona göre polis olmak için yeterlidir. Bir arabayı tamir eder gibi davranışlarda bulunması tamir etmiş kadar ona mutluluk verir. Yaptığı karalamaların okunabilir olması şart değildir. Kendince annesi gibi el yazısı yazabilmiştir. Sembolik oyun taklitten biraz farklılık gösterir. Kandırma oyunda hareket taklidi yanı sıra özel eşyaları vardır ve ses tonu da değiştirilerek oyuna devam edilir. Askeri oyuncaklarla oynayan çocukların savaş yapmaları veya yaptırmaları ve bu sırada bazı sesler çıkarmaları. Bazı teorik açıklamalar. Miller ve Dollard taklidin çeşidine değinirler ve pek çok taklit teorisi olduğunu da ileri sürerler. Bu kanı hala doğruluğunu korumaktadır. Konuyu ele alan ilk araştırıcılar taklidi bir yetenek olarak görmüşlerdir. Miller ve Dollard, Hull'un görüşlerine uyarak çocuklar üzerinde çalışmalar yapmış ve çocukların hareketleri, davranışları bir lider tarafından ödüllendirildiğinde taklit etmeyi öğrendiklerini kanıtlamışlardır. Skinner, izlenim yoluyla öğrenme üzerinde durur. Ona göre öğrenecek kişi, arzu edilen sonuca uygun düşecek eylemlere erişinceye kadar bir dizi taklit işlemleri yapacaktır. Burada ödül kişiyi hedefe daha çabuk yaklaştırır. Örneğin bebek devamlı bir şeyler mırıldanır, bu sesler konuşmaya benzedikçe yani birer anlam ifade etmeye başladıkça ve karşı taraftan da anlaşıldığı fark edildiğinde konuşma daha da belirlenmeye başlar. Bu örnekte dıştan gelen olumlu tepkiler ödül yerine geçmektedir. Taklit konusu Freud tarafından da ele alınmıştır. Freud taklidi özdeşleşme yönünden ele alır. Çocuk, Ödip kompleksini aşmak için ebeveyninin kendi cinsinden olanının kişiliğine bürünmek ister der. Bunun dışında yine Freud'a göre çocuk saldırgan kişinin kimliğine de bürünmek ister. Bu seçim güvenlik gereksinimini tatmin için yapılmaktadır ve bireyi endişeden korur sıkıntısını azaltır. Daha geniş olarak ele alacak olursak, işgal edilmiş olan uluslar kendi ülkelerini işgal edenlerin gelenek ve adetlerini benimserler. Diğer bir örnek, kendisine haksızlık edilmiş kimseler kendilerine karşı kullanılan saldırı şekillerini benimseyebilirler. Freud, çocuğun kendi cinsiyetindeki ebeveynini benimsemesi, onun gibi olmayı istemesiyle toplum yasaklarını ve değerlerini de öğrenir. Böylece iç kontrol ve vicdan gelişir der. Maurer, özdeşleşmeyi klasik şartlanma olarak niteler ve genellikle beslenme, rahatlık gibi temel gereksinimler yönünden ele alır. Gestalt ekolünden Kafka, taklidi iki yönden ele alır ve arada farklar olduğunu söyler. 1. Bir şeyi algılar algılamaz hemen tekrarlamak. 2. Başkasının yaptığını iyice seyredip öğrendikten sonra tekrarlamak. Bu iki işlem arasındaki ayrımın organizmanın olgunluğuyla ilişkili olduğunu düşünmektedir. Taklit birbirinden farklı çeşitli eylemleri ilgilendirdiğinden değişik açıklamalar yapılmıştır. 2 ile 21 aylık 200 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma bu devrede taklit edilen şeyin çocuğun yaşına ve yapmaya gücü yeten şeylere bağlı olduğunu göstermektedir. 200 çocuğun hiçbiri 9,5 haftadan önce taklit yapmamıştır. Taklide başladıktan sonra ise ağız hareketleri diğer uyarılardan daha önde ve daha sık taklit edilmiştir. Yazma taklidi ise 14 aylıktan itibaren başlamıştır. Araştırmaya göre bu tip taklitler irade dışı dikkatin bir yan ürünü olarak ele alınmaktadır. Valentin'in kendi çocukları üzerinde yaptığı araştırmaya göre irade dışı taklit çok etkileyici bir algının dikkati bir noktada toplatmasıdır. Gülümseme, bazı sesler çıkartmak gibi çocukların doğuştan eğilimi olan etkinlikler kolaylıkla taklit edilmektedir. Bu biçim taklitte deneyimi yapan kişi veya annenin yaptıkları çocuk için bir çeşit uyarı olmaktadır. Büyüklerin davranışlarına benzer hareketler kısmen rastlantı olup daha çok çocuğun yaş ve olgunluğundan beklenebilecek cinsten davranışlardır. Çok defa büyükler çocuğun yaptığını taklit eder. Çocuk yeterli ve sistematik bir şekilde genellikle taklit diye adlandırılan sesleri çıkarır. Bu durumda Piaget'in teorisine göre taklit oyununun devamı ve tamamlayıcısıdır. Çocuklarından biri henüz bir aylık iken büyük çocuğun her ağlayışında ağlamaya başlar. Ağlayan susunca bebek de susar. Piaget buna boşalma, yayılma demektedir. Burada çocuk dıştan gelen uyarılar arasında bir ayrım yapmaksızın gelen uyarıyı benimsemektedir. Çocuk görme, işitme, kavrama, çeşitli sesler çıkarma gibi yeteneklerini 5-6 aylık devreye kadar bazı taklitlerle gösterirse de bunların sistemli olmadığı bilinmektedir. Taklit olması için çocuk kendi yaptığının başkasının yaptığına benzediğini fark etmelidir. Piaget'in çocuğu ağzı ile puf der gibi özel bir ses çıkarır. Anne bunu tekrarlar. Bu durum çocuğu güldürür ve çocuk puf sesini tekrarlar. 9 aylık olana kadar çocuk başkasının yaptığı fakat kendisinin yapamadığı bir şeyi tekrarlayamaz. Örneğin annesi dilini çıkartmış fakat çocuk bunu tekrarlayamamışsa üzerinde durmaz, uyarı tekrar verildiğinde sanki yeni bir uyarıymış gibi davranır. Ancak aynı hareketi yapma yeteneğine sahip olduktan sonra tekrarlar başlayacaktır. Çocuk aşağı yukarı bir yaşlarına geldiğinde büyüklerin yaptığı bazı hareketleri biraz gecikmeyle taklit edebilir. 18 aylık ile 2 yaş arasında çocuk artık karşısında bir modele gereksinimi olmaksızın taklit etmeye ve denemeler yapmaya girişebilecektir. Çocuklar tekrar işlemini eğlence olarak yaparlar. Küçük çocuklar başkalarının davranışlarını aynı şekilde tekrarlayamazlar. Bu mükemmelliğe ancak zamanla ulaşabileceklerdir. Son araştırıcılar çocuktaki konuşma bozukluklarının iyi tekrar edememesinden kaynaklanabileceğini söylerler. Bu görüş bugün psikologlar arasında tartışma konusudur. Çocuk net olarak işittiği bir sözü aynen tekrarlayabilir. Fakat işitme net değilse veya kendisine net aktarılmıyorsa, tekrar da dolayısıyla öğrenmede ona göre bozuk ve hatalı olacaktır. Bazen çocuklar kelimeleri başkalarından hiç işitmedikleri bir şekilde kullanırlar. Ben yapıyor, başlarım ağrıyor gibi. Doğuştan evrensel bir gramer kavramına sahip olan çocukların bir dili konuşabilmeleri için o dile özgü kavramları öğrenmeleri gerekiyor. Sosyal rolleri öğrenmek de bazı kuralları öğrenmeyi gerektirir. Anaokuluna devam eden bir çocuk okulculuk oynarken öğretmen rolünü üzerine almak isteyebilir ve öğrenci rolü verilmiş olan diğer arkadaşlarını azarlar veya döver. Gerçekte anaokulu öğretmenleri bu tip taklidi halledecek derecede küçükleri dövmezler. Buradaki psikoanalitik açıklamaya göre çocuğun kendinde var olan saldırganlık arzusunu bu rol aracılığıyla yerine getirmesidir diye düşünülebilir. Çocuk bu örnekte belki gerçek iddet veya geçmişteki saldırganlık arzusunu ortaya koymaktadır. Öğretmencilik oynarken öğretmenin cezalandırma yetkisi hakkındaki kavramı açığa çıkmaktadır. Bu tip rol almalarda öğretmen rolü daima diğerlerine tercih edilmektedir. Çünkü ceza alanı değil, ceza vereni temsil eder. Piaget, çocuklar büyüdükçe taklitlerinin çok daha iyi olduğunu araştırmaları ile saptamıştır. Piaget'e göre taklit yeteneği 8 yaşlarında mükemmele ulaşır ve artık bu aşamada bu yetenek oyun olmaktan çıkar. Çünkü Piaget'in oyun kavramında şekil değiştirme ve değişiklik söz konusudur. Çocuk yeni oyun şekilleri arar çünkü taklit özelliğini yitirmiştir, yitirmektedir. Taklidi kolaylaştıran bazı durumlar. Bandura taklidi kolaylaştıran bazı şartları araştırmış, şu sonuçları elde etmiştir. Bir grupla birlikte hareket ederken ve ünlü kişilerle birlikte olanlar yasakları çiğnemeye daha çok eğilimli ve açıktırlar. Toplumda yeri ve ünü olan kimseler çocuklar tarafından diğerlerine göre daha fazla taklit edilirler. Güçlü, bilgili kişiler ve çocuklara yumuşak davranan, tatlı dille yaklaşan kişiler de taklit yönünden en etkin olan modeller arasındadır. Kendilerine güveni az olan, başkalarına bağımlı olan çocuklar kendilerine güvenenlere göre taklide daha uygundur. Ödüllendirilebileceklerini bilen çocuklar da kolaylıkla taklit ederler. Erkek ve kız çocuklarda taklit eğilimi, ayrı cinsiyetler olarak düşünüldüğünde modelin cinsine ve çocuğun yaş dönemine bağlıdır. Her cins bu konuda zaman zaman üstünlük sağlar. Kimin kim tarafından taklit edileceği duruma göre değişir. Bizim toplumumuzda erkek çocuklar kızlardan daha saldırgandır. Erkeklerin daha itibarlı ve kızların ise daha uysal yetiştirilmeleri olağandır. Buna göre kızların taklide daha yönelik olduğu düşünülebilir. Taklit konusunda taklit edilen davranış da ayrıca önemli bir etmendir. Taklit edilen davranışların başında saldırganlık veya topluma ters düşen davranışlar gelir. Saldırgan davranışın çevreden öğrenildiği bilinen bir gerçektir. Çevrede örnek var ise çocuk bunu kolaylıkla taklit etme yoluna gidebilecektir. Eğer bir çocuk fazla saldırgansa bu davranışını babadan taklit ettiği düşünülebilir. Araştırmalar da bu ilişkinin yüksek olduğunu saptamıştır. Dinamik olarak şöyle açıklanabilir. Çocuk örnek babadan görür, taklide kalkışır. Babalar çocuklarının kendilerine saldırmasına izin vermezler. Onları başkaları üzerine yöneltirler. Seni dövmeye kalkışanı, sana laf atanı döv oğlum gibi sözlerle ve hatta gerçekleştirdiğinde onu överek ödüllendirirler. Saldırganlık en fazla toplumun orta sınıfında frenlenmeye çalışılır. Bu orta sosyoekonomik düzeyde eğitim sistemi çok daha serttir. Çocuk ve yetişkinler arasında bir sevgi varsa, çocukta huzursuzluk durumu olsa bile saldırganlık bu sevginin sıcaklığı ile eriyecektir. Eğitim şeklinin sertliği çocuğa izin verilen bir modele göre davranma olanağı sağlar. Diğer taraftan toplumumuzda saldırgan olmayan çocuk alaya alınarak bu davranışı yüzünden neredeyse cezalandırılır. Bu da toplumsal değerlerin diğer bir yönü. Oyunda saldırganlık arkadaşlardan çok oyuncaklara yöneldiğinden sosyal cezalar diye bir şey düşünülemez. Çünkü araya hayal girmiştir. Davranışlar gerçekten uzaklaşmış görünmektedir. Sonuç olarak saldırganlık nereye yöneltilirse yöneltilsin, çocuğun en rahatlıkla taklit ettiği eylemlerden biridir. Taklit edilen kişinin çocuğun yanında olması şart değildir. Bir filmde aynı şekilde etkili olabilir. Filmdeki oyuncunun başına gelenler aynen taklit edilebilir. Burada cezalandırılan saldırgan kişi, istediğini elde edebilen kişiden daha fazla taklit edilir. Güçsüz olma, bağımlı olma, beceriksiz olma, düşük itibarlı olma gibi özellikler kişiyi taklide daha çok iter. Bu özellikler küçük olmaları nedeniyle çocuklarda olduğuna göre, çocuklar büyüklere göre taklide daha çok uygundurlar. Taklit ettikleri de daima kendilerinden büyük çocuklar veya yetişkinlerdir. Kendilerine göre önemsemedikleri kişi veya çocuklar da olabilir. Örneğin kardeşini kıskanıyorsa bazı yönlerini taklit edecektir. İzleyerek öğrenme. Daha önce yapamadığı bir şeyi öğrenmeye gelince çocuğun bir başkası bir şey yaparken seyretmesi, örneğin bir problemin çözümünü izlemesi, tek başına denemeler yapmasından çok daha yararlıdır. Model olarak alınan kişi problemi çözerken çocuk bütün dikkatiyle izler. Problemde bir seçim konusu varsa, diyelim ki iki kutudan birini seçmek gibi. Model kişinin o anda yaptığı seçimin bir ödüllenme veya bir başarısızlıkla sonuçlanması, taklit eden çocuğa bazı bilgiler verir ve kendi denemesinde gereksiz yere zaman ve çaba harcamasını önler. Bu durumlarda taklit edilen kimsenin toplum içindeki yeri veya ona verilen ödüller taklit edenin dikkatini ona daha fazla çeker. Bir çocuğun taklit etmekten ne derece yararlanabildiği, onun göz ile takip ettikleriyle sabit bakışlarıyla ölçülür. Araştırmalar göstermiştir ki çocuk ilk tekrarda hemen hemen hiç başarılı olamaz. 5-6 yaşından küçük çocukların kendileri için yeni olan şeyi sadece seyrederek öğrenmedikleri, aynı zamanda dokunmaya, evirip çevirmeye ve kişisel denemeler yapmaya gereksinim duydukları görülür. Bu durum çocuğun daha önce bildiği şeyleri taklit etmesinden farklı bir durumdur. Bilinen şeylerin tekrarını 9 ila 13 aylık bebekler bile eksiksiz yapabilmektedir. Taklitçi yönlerinin çok olduğu bilinen maymunların başkalarının yaptıklarını izleme yoluyla taklit etmelerine rağmen öğrenmelerindeki başarısızlıkları şaşırtıcıdır. Fakat çocuklar arasında yetiştirilen bir şempanzenin taklit denemelerinde çok başarılı olduğu, insanlarla pek ilişkisi olmayan diğer bir maymunun insan modellerini seyrederek öğrenmede başarılı olduğu saptanmıştır. Şu halde taklit edenin çevre uyarılarının alet, insan ve benzeri fazla oluşu taklidi kolaylaştırmaktadır. Taklit oyunun içeriği ve rastlantısal ipuçları. Üzerinde araştırma yapılan maymunlardan biri olan Vichy, toz almayı ve dudak boyamayı biliyordu. Bunları ona kimse öğretmemişti. Kendisi tamamen rastlantısal öğrenmişti. Aynı şekilde bazen çocuklarda örneğin bir büyüğün yürüyüşünü rastlantısal öğrenme sonucu taklit ediyor olabilirler. Küçük çocuğun hasta olan annesinin yürüyüşünü bilmeyerek taklit etmesi ve sonra çevredekilerin gülmesiyle fark etmesi sonucu utanması örneğinde olduğu gibi.